Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 46.
Anne, Maxim Gorki, sayfa 302. Nikola ona bakmaksızın, iyi, şimdi söyleyiniz bakalım, benim çamaşırım valizim nerede? Siz bunu kendi elinize öyle iyi yönetiyorsunuz ki, ben de her şeyin yerini unuttum. Bu gece jandarmalar gelince şaşırsınlar, bir şey bulmasınlar da görsünler. Ama Nikola'yı inceliyor, onda doğal olmayan hiçbir şey bulamıyordu. Yalnız tatlı, ulusal bakışları şimdi önemli bir düşünceyle dumanlanıyordu. Davranışlarında yüzünde hiçbir heyecanı yoktu. Herkese karşı sevgiyle ulusal davranıyor, her zaman sessiz, dışarıdan görünen, durgun yaşamın içindeydi. Ama onun bu halini pek çok seviyordu. Şimdi onu böyle dalgın görünce kalbi derin bir sevgi, şefkatle doldu. Ancak bu duygusunu Nikola'ya sezdirmek istemedi. Giyinir giyinmez odaya döndü. Nikola Şaşenka'nın elini sıktı. İyi, bunun hem sizin hem de onun için pek iyi bir şey olacağına inanıyorum dedi. Biraz da kişisel mutluluklar duymak zararlı değildir. Biliyor musunuz, değerden düşmesi için bir şeyin çok olmaması daha iyidir. Ama hazır mısınız? Gözlüklerini düzelterek anaya yaklaştı. Artık Allah'a ısmarladık. 3, 4, belki de 6 ay sonra. 6 diyelim. Epeyce uzun bir zaman. Haydi artık kucaklaşalım. Güçlü kollarını açarak anayı kucakladı. Gülerek, galiba ben size aşığım. Sizi sadece kucaklıyorum. Ama bir şey söylemeksizin Nikola'nın ellerini boynundan çekti. Demek gidiyorsunuz. Aman dikkat ediniz. İsterseniz yarın küçük bir çocuk yollayıp burada neler olduğunu öğreniniz. Ludmilla'da böyle birisi vardır. İyi, artık hoşça kalın arkadaşlar. Her şey güzel olsun. Sokağa çıkınca Şaşenka anının kulağına fısıldadı. Gerekirse işte ölüme de böyle bir gidişle uğrayacaktır. Biraz önceki gibi. Ölüm geldiğinde yine bir kez gözlüğünü düzelterek iyi diyecek, sonra ölecek. Onu çok seviyorum. O bana şaşıyor. Sevmeye dönünce, yok, ben onu sadece takdir ediyorum. Sevdiğinin şefkatle davranmasına karşın, o yine de kuru bir ruhuna sahiptir. Herhalde arkamızda izlenmeler var. Artık ayrılalım. Aman dikkat ediniz. Eğer izleniyorsanız, doğruca Ludmilla'ya gitmeyiniz. Biliyorum, Şaşenka diretti. Ona gitmeyiniz, bana geliniz. Allah'a ısmarladık. Sonra dönerek ayrıldı. Ama haykırdı. Güle güle. Birkaç dakika sonra Pelag ve Ludmilla'nın odasında ocağın başına geçmiş ısınıyordu. Ludmilla kara bir giysi giymiş, odanın içinde uzun eteklerini sürüyerek gidip geliyordu. Ocakta odunlar çıtırdıyordu. Kadının sesi çınladı. İnsanlar zararlı olmaktan çok aptaldırlar. Yalnız burunlarının dibinde olan şeyleri görürler. Oysa doğal yakında olan şeyler değil, uzaktakilerdir. Eğer yaşam daha kolay, insanlar daha zeki olsalardı, herhalde daha yararlı bir şey olacaktı. Ne var ki bu amaca ulaşmak için şimdilik geçici bir zaman rahat yaşamdan vazgeçmelidir. Birden onun önünden gelerek sanki özür diliyormuş gibi sesini alçaltarak konuştu. Pek az insanla görüşüyorum. Buraya birisi gelince hemen konuşmaya başlıyorum. Kötü değil mi? Neden kötü olsun? Pelagi Ludmilla'nın yazıları nerede bastığını anlamak için çevresini araştırıyorsa da dikkati çekecek hiçbir şey göremiyordu. 3 penceresi sokağa bakan odada bir kanepe, bir kitaplık, bir ocak, duvarlarda da fotoğraflar vardı. Her şey dayanıklı, temiz ve yeniydi. Odada gizli bir yaşam sezilmiyordu. Ama kapılara baktı. Odaya bunlardan birinden girmişti. Ocağın yanından küçük bir sofaya açılan ufak kapıdan sonra yanında yüksek bir kapı daha vardı. Ama Ludmilla'nın kendisine dikkat ettiğini görerek iş için geldim dedi. Biliyorum. Zaten bana başka bir şey için gelen olmaz ki. İşte şundan hemen basılması için sizden rica ediyorlar. Sonra ama Nikola'nın tutuklanacağını sezerek nasıl hazırlandığını uzun uzun anlattı. Ludmilla hiçbir şey söylemeksizin kağıdı koynuna soktu. Yüzüne ocağın kırmızılıkları vuruyordu. Eğer jandarmalar benim evime gelecek olurlarsa üzerlerine ateş edeceğim dedi. Çünkü böyle bir tecavüze karşı kendimi savunmak hakkımdır. Ludmilla'nın şimdi ciddileşen yüzünde ocağın kızıllıkları gitmişti. Aman zavallı, senin yaşamın pek acılı olsa gerek diye düşündü. Ludmilla hemen oturup Pavel'in söylediğini okumaya başladı. İlk önce istemeyerek okuyordu. Sonra aniden dikkatle, hararetle kağıtları okuyup şiddetli davranışlarla yere atmaya başladı. Okuyup bitirdikten sonra ayağa kalkarak çok güzel dedi. İşte benim okumak istediğim şeyler bunlar. Ne kadar açık. Başını eğerek düşündü. Size oğlumuzdan söz etmek istemedim. Ben hiç böyle görmedim. Hem de insanı üzecek şeylerden konuşmayı sevmem. İnsanın akrabasından birinin sürüldüğü sırada duyduğu şeyleri bilirim. Söyleyiniz, böyle bir oğula sahip olmak iyi bir şey mi? Evet, çok iyi. Bu hal korkunç mu? Artık hayır. Nurgül ve Esra ellerimle saçlarının kıvrımını düzelterek pencereye döndü. Yanaklarında hafif bir sıcaklık, bir gölge vardı. Haydi şunu basalım, bana yardım eder misiniz? Hay hay, şimdi dizeceğim, çabuk yaparım. Siz de yorgunsunuzdur. Biraz uyuyup dinleyin. Ben bu gece uyuyacak değilim. Siz benim yatağıma yatınız. Belki ben sizi gece uyandıracağım. O zaman kalkıp bana baskı için yardım edersiniz. Yalnız uyumadan önce lambayı söndürün. Ocağa iki odun daha attı. Sonra ocağın yanındaki küçük kapıdan çıkarak kapıyı yine dikkatle kapadı. Pelay ve bakışlarıyla onu izlerken bir yandan da soyunuyor, bir yandan da düşünüyordu. Pek ciddi, acılı, pek de mutsuz. Yorgunluk anının başını döndürüyordu. Kalbinde garip bir durgunluk vardı. Her şey bakışlarında tatlı, okşayıcı bir pırıltı ile parlıyordu. Pelagya öldüm olası büyük heyecanlardan sonra gelen bu durgunluğa yabancı değildi. Eskiden bu durgunluk onun için kaygılandırıcı olurdu. Şimdi ise tersine kalbini güçlü, büyük bir sorun genişletiyordu. Lambayı söndürerek soğuk yatağın içine girdi. Yorgana sarıldı. Biraz sonra derin bir uykuya daldı. Gözlerini açtığında odayı parlak bir kış gününün soğuk ak aydınlığıyla dolu gördü. Ludmilla kanepenin üzerine uzanmış, elinde bir kitap, şefkatli, okşayıcı bakışlarla anaya bakıyordu. Ana şaşırdı. Aman yarabbim, ne çok uyumuşum. Saat kaç, geç mi? Evet, kalkınız, saat 10. Kahvaltı edelim. Beni niçin uyandırmadınız? Bir aralık uyandırmak istedimse de dudaklarınızda öyle tatlı bir gülümsemeyle uyuyordunuz ki... Gürbüz vücudunun çelik bir davranışıyla kalkarak yatağın yanında geldi. Eğilerek ananın gözlerine baktı. Sizi uyandırmak istemedim. Belki de çok tatlı bir rüya görüyordunuz. Hayır, hiç düş görmedim. Ne olursa olsun, herhalde sizin dudaklarınızdaki gülümseyiş benim pek hoşuma gitti. Öyle rahat, öyle tatlı bir gülümseyişti ki. Ludmilla gülmeye başladı. Oturdum dedi. Hep sizin yaşamınızı düşündüm. Bu yaşam öyle acı ki. Ana kirpiklerini oynatarak düşünmeye başladı. Hiç de ayrımında değilim. Kimi zaman öyle sanırım ki dediğiniz doğrudur. Yine de bu doğru olamaz. Öyle şeyleri, öyle şaşılası önemli bir şeyler var ki, bunlar birbirini izleyerek öyle büyük bir hızla geçip gidiyorlar ki, kalbi kendisinin pek iyi tanıdığı bir heyecan dalgasıyla doluyordu. Kalbinin içinde doğruldu. Heyecana gelen düşüncesiyle hayallerine bir anlatış biçimi vermeye başladı. Bütün bunlar hep bir noktaya doğruluyorlar. Tıpkı tutuşan bir evde ateşin yavaş yavaş her yanı sarması gibi. Evet, bilseniz ne acı şeyler var. Yoksullar, çaresizler çok acı çekiyorlar. Hem biçim ile tedirgin edilirler. Arkalarında ispiyonlar dolaşır, donak yerler. Evet, ne kadar da zalimce dövülürler. O zaman onlar da tıpkı keşişler gibi yaşamak zorunda kalırlar. Öyle zevkler vardı ki onlar bunlardan yararlanmazlar. İşte bu yaşam pek acı bir yaşamdır. Ludmilla birden başını kaldırdı, dikkatle anlaya baktı. Kendinizden hiç söz etmiyorsunuz dedi. Kendimden mi söz etmiyorum? İnsan böyle herkes için korkar, herkes için acırsa, bu yaşam, bu amaç kendisine her şeyden aziz olursa artık kendisi bu yaşamın dışında kalabilir mi? Yarı giyinmiş odanın ortasında bir süre düşündü durdu. Öyle sanıyordu ki sanki bir zamanlar oğlu için o denli korkmuş, üzülmüş olan kendisi değildi. Kişilik denen şey artık yoktu. Kendisinden çekilmiş, ayrılmış Pelagi, bu eski kaygı, korku duygusunun yerinde şimdi neyin bulunduğunu anlamak için uzun uzun kendisini dinledi. Ludmilla sordu, ne düşünüyorsun? Bilmem. Sustular, bakışlarıyla gülüştüler. Sonra Ludmilla, bakalım sen hala ne durumda diyerek odadan çıktı. Ana pencereden dışarı hızlı bir bakış fırlattı. Dışarıda soğuk, parlak bir gün vardı. Onun kalbi de hem böyle parlak hem de ateşliydi. Kalbine doğan şeylere karşı belirsiz bir şükran, minnet duygusuyla uzun uzun söylemek, konuşmak, anlamak istiyordu. Çoktan beridir duymadığı bir şeyi dua etmek gereksinimini duydu. Benliğinde bir şey vardı. Genç, soluk bir yüz. İşte Pavel Vlasov'un annesi diyordu. Şişenka oynak bakışları parladı. Rubin'in mart esma yüzü yükseldi. Nikola belirsiz bir davranışla gözlerini kapıştırdı. Birden bu yüzler derin, hafif bir gümüş geçirerek sarsıldılar. Sonra hepsi birden kalbi tatlı bir duygu ile saran saydam renkli bir bulut arkasında birbirlerine karışarak gittiler. Ludmilla içeri girerek Nikola'nın dediği çıktı. Onu tutukladılar. Uyarınızı uyarak yola çıkmıştı. Şimdi geldi. Evin çevresinde sivil polislerin dolaştığını, avlusunda resmi polislerin bulunduğunu, bunlardan birisini de kapının arkasında gördüğünü söyledi. Ama başını sallayarak yalnız, ah zavallı Nikola dedi. Son zamanlarda kentteki işçilere pek çok konferanslar veriyordu. Artık onun ortadan gitmesi zamanı gelmişti. Arkadaşları hep kendisine bırakıp gitmesini sağlık verdilerse de kimseyi dinlemedi. Kapının eşiğinde kara saçlı, pembe yüzlü, mavi gözlü bir delikanlı gördü. Ünlü bir sesle sordu. Semaveri getirelim mi? İyi edersin. Sağız benim öğrencimdir. Kendisini hiç görmediniz mi? Hayır. Ara sıra Nikola'ya yollardım. Anaya öyle geliyordu ki Ludmilla değişmişti. Ölçülü vücudunda öyle bir güç, güzellik vardı ki bu biraz solgun yüzündeki ağırbaşlı anlatımı değiştiriyordu. Gözlerinin çevresindeki halkalar geceden beri daha çok koyulaşmıştı. Sanki ruhunda bir tel gerilmiş gibiydi. Çocuk semaveri getirdi. Serj, işte Pelagio Vlasov, dün mahkum edilen işçinin annesi. Çocuk ananın önünde saygıyla eğilerek elini sıktı. Sonra dışarı çıkıp ekmek getirdi. Masanın başına oturdu. Ludmilla bir yandan çay verirken bir yandan da anaya sivil polisler çekinmedikçe eve dönmemesini sağlık verdi. Belki şimdi de sıra size gelmiştir. Kesin ki sizi de sorguya çekeceklerdir. Ne önemi var? Tutuklasın mı? Bu bir yıkım mıdır? Yalnız arzun Pavel'in söylevini bir an önce dağıtmaktır.
Ayrım sonu.